Ayrım 17.
Tabloda gözlenen çeteleme işlemi yapılırken kutu içine kişi başkası tarafından belirtilmişse 1 bölü işareti, kendisi tarafından belirtilmişse X işareti ile gösterilmiştir. Tablonun sağ tarafında da isimlere göre bunların toplamları görülmektedir. En sağdaki uyma sütunu kaç nitelik yönünden bireyin kendisini değerlendirmesinin gruptaki diğer üyelerin değerlendirmesiyle tutarlı olduğunu göstermektedir. Toplam sütunundaki anılma derecesi başkaları, anma derecesi ise bireyin kendisine göre davranışlardaki çeşitliliği, uyma derecesi ise bireyin kendisinin ve başkalarının görüşlerindeki tutarlılığı göstermekte ve uyumlu bir kişiliğin göstergesi olarak algılanmaktadır. Örneğin tablo 19.2 incelendiğinde Nuray'ın tutarlılık ve uyum düzeyinin diğerlerine göre biraz düşük, Ali ile Betül'ün uyum düzeylerinin ise diğerlerine göre biraz daha iyi olduğu gözlenmektedir. Gruptaki kişilerin birbirlerini algılayışları. Gruptaki kişilerin birbirlerini algılayış biçimlerini görebilmek için bireylerin isimlerinden oluşan bir çapraz dağılım tablosu hazırlanır ve bu tablonun içindeki iki yönlü kutularda bireylere ilişkin betimsel davranışlar numaraları ile gösterilir. Tablo 19.3'te 6 kişilik grubun 10 betimlenmiş davranışa göre olan durumları örnek olarak verilmiştir. Tablo 19.3'te kutuların içindeki sayılar betimsel davranışların numaralarını göstermektedir. Bunlardan yukarıdan aşağı doğru yazılanlar anan, soldan sağa doğru yazılanlar ise anılanlara ilişkin davranışları göstermektedir. Çapraz dağılımda aynı kişinin isminin kesiştiği kutudaki davranışlar ise kişinin kendisini betimlediği davranışlardır. Uyma sayısı bu kutu içindeki davranışlarla diğer bireyler tarafından belirtilen davranışlar arasındaki tutarlılığı göstermektedir. Son sütunda bireylerin tutarlılık düzeyleri de uyma sayısı başlığı altında sayısal olarak verilmiştir. Değerlendirme ve yorum. Kim bu yaklaşımı bir sınıf ya da gruptaki bireylerin birbirlerini algılayış biçimlerini ortaya çıkaran sosyometrik tekniklerden biridir. Grup içindeki bireylerin kendini nasıl gördüğünü ve diğer üyeler tarafından nasıl görüldüğünü ve gruptaki davranış tiplerini ortaya çıkaran bir yaklaşımdır. Böylece grup içindeki birey arkadaşları tarafından nasıl tanındığı ve kendini nasıl tanıdığına ilişkin bilgiler değerlendirilerek bireyin uyum içinde olup olmadığı ve bireylerin tipik davranışları hakkında yargılara varılmaktadır. Kim bu tekniği grubun toplumsal yapısını, gruptaki bireylerin tipik davranış kalıplarını, kişilik özelliklerini, problemlerini, uyum güçlüklerini, başkalarını algılayış biçimlerini ortaya koyabilecek bir yaklaşım olarak önem taşımaktadır. Bölüm 20. Sosyodrama. Sosyometrik teknikler sosyometri kuramına dayanan teknik ve yaklaşımlardır. Moreno, sosyometrik teknikleri 1 grup ve 2 davranış ve eylem teknikleri olmak üzere 2 grupta incelemektedir. Bu iki grup teknik altında literatürde toplam 10 kadar çeşitli sosyometrik teknik bulunmakta ise de bunlar arasında en çok bilinenleri ve uygulananları grup yaklaşımı olan sosyometri kim bu teknikleriyle davranış ve eylem yaklaşımı olan sosyodrama ile psikodramadır. İnsan fiziksel yönden doğadaki en güçlü varlıklardan biri olmamasına karşın toplum halinde yaşayarak karşılaştığı güçlüklerle baş edebilmeyi öğrenmiş ve güçlenmiştir. Toplum ya da grup olarak yaşamak iş bölümünü gerektirmekte ve iş bölümü de çeşitli rolleri ve rol paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Sosyodrama her insanın oynayacak bir rolü olduğu ve bireylerin davranışlarını yöneten çeşitli rolleri bulunduğu, bu rollerin toplum tarafından bütün üyelerine az ya da çok başarıyla kabul ettirdiği varsayımına dayanır. Günlük yaşamda insanın bir toplum içinde yaşaması, iş bölümünün gereklerine ve bireyin gelişim basamaklarına bağlı olarak farklı rollerdeki bireylerle sürekli olarak etkileşim içinde bulunması gerekmektedir. Birey çoğu kez yaşantısına giren kendisinin ve diğerlerinin rollerinin ve rol çatışması olarak ortaya çıkan sorunların farkına varamaz. Bireye bu konuda yardımcı olmak gerekir. Bir sosyometrik davranış ve eylem yaklaşımı olan sosyodrama, bireyle ilgili bilgi toplama aracı olduğu kadar rol çatışmaları konusunda bireye yardım eden yöntemlerden birisidir. Sosyodramanın psikodramadan farkı. Sosyodramada kullanılan teknikler psikodramadaki tekniklerden birçok noktalarda farklıdır. Bir psikodrama oturumunda yöneticinin ve yardımcılarının dikkati birey ve bireyin kişisel sorunları üzerine toplanır. Psikodramada gruptaki kişiler kolektif bir eylem içinde olsalar bile temel konu birey üzerinde toplanır. Sosyodramada ise asıl konu gruptur. Sosyodramada bir grubun aynı kültüre bağlı bireylerin aynı sosyal ve kültürel rolleri benimsedikleri ve örgütlendikleri varsayımına dayanır. Bu nedenle bireylerin kimler oldukları, grubu kimlerin oluşturduğu, gruptaki bireylerin sayıları pek önemli sayılmaz. Sosyodramada sahnede yer alan birey değil, gruptur. Sosyodramadaki grup, psikodramadaki bireyin yerini tutar. Sosyodramada belirli bir kültürü temsil eden tipler ve bireylerin rolleri incelenir. Psikodramada inceleme özellikle kişisel sorunlara doğru çevrilmiştir. Terapötik amacı da kişisel bir boşalmadır. Sosyodramada ise inceleme sosyal sorunlara yöneliktir ve terapötik amacı da sosyal bir boşalma sağlamaktır. Sosyodrama uzman kişinin nezaretinde bir gruptaki bireylerin yaşanan ya da ortak bir sosyal problemle ilgili önemli rolleri paylaşarak izleyiciler önünde gerçek bir tiyatro sahnesinde olduğu gibi oynamalarıdır. Sosyodramadaki oyunda dikkat, psikodramada olduğu gibi belli bir kişiden ziyade grubun bütününe, grubun ortak problemine yönelir ve bireyin gruptaki diğer üyelerle olan ilişki tarzı üzerinde yoğunlaşır. Oyunda rol alan bireyler belli kişileri değil, belli tipleri temsil ederler. Sosyodramanın kuramsal temeli. Sosyodramanın temel amacı, bireylerin toplumsal becerileri yönünden gelişmelerini sağlamak ve sosyal ilişkilerde karşılaştıkları çeşitli sorunları gidermektir. Sosyodramanın temelini bu yaklaşımı ileri süren Moreno'nun rol kavramı oluşturur. Moreno'ya göre her insan bir rolün oyuncusudur. Birey bu rolü belirli doğal, psikolojik, sosyal ve etik kuralların oluşturduğu rol kalıplarına göre oynar. Bireylerin bütünüyle özel, kişisel değerlerden oluşan bir dünyası vardır. Bu kişisel dünyada tamamen o kişiye özgü roller vardır. Bunun yanı sıra içinde yaşanılan toplum ve milyonlarca insanın ortak değerlerinden oluşan bir başka dünya daha söz konusudur. Bu milyonlarca insanda birbirine uyan rol değerleri, rolün toplumsal ortak değerleridir. Bu görüşe göre bireylerin rolleri, kişisel ve toplumsal rollerin bir karışımıdır. Kişisel olan rol, bir tarafa ayrıldığında geride kalan roller, günlük yaşamda oynanan baba, anne, öğretmen, öğrenci, kadın, erkek gibi toplumsal ve ortak rollerdir. Toplumsal roller ortak tasarım, değer ve deneyimlerden kaynak alırlar. Moreno, bireylerin rahatsızlık ve problemlerinin sadece doğuştan getirdikleri kalıtımsal özellikleriyle kişilik yapılarından değil daha çok toplumsal kökenli özelliklerden kaynaklanacağını kabul etmiştir. Bireyin kişilik ilgi ve benlik bilincinin ürünleri olan duygulu, saldırgan, doğayı seven gibi bireysel rolleri vardır. Bunlar yanında bireyin akrabalık ilişkilerine ait baba, çocuk, kardeş, dayı, dede gibi aile rolleri bulunmaktadır. Bireyin iş ve meslek yaşamının verdiği işveren, işçi, memur, müdür, başkan gibi roller de söz konusudur. Sosyodrama sırasında bireylerin sahip olduğu çeşitli rollerin canlandırılması, bu rollerle ilgili ortaya çıkan bireysel sorunların çözülmesine olanak sağlamaktadır. Sosyodramanın amacı. Sosyodrama herkesin sahip olabileceği varsayılan ortak rollerde bireye yardımcı olmayı amaçlar. Bu hedefin gerçekleştirilmesi sosyodrama süreci içinde sırasıyla yaşamda var olan rollerin farkına varılması, amaçların seçimi, davranışların günlük yaşama uyarlanması ve değerlendirme aşamalarının tamamlanması ile mümkün olmaktadır. Belirtilen süreç içinde kişinin yaşamda oynadığı rolün farkına ve bilincine varması, bunun yanında kişinin kendi problemlerini görebilmesi, bireyin kendisini doğru davranışa götürecek amaçlarını belirlemesi, seçmesi, bu seçtiği amaçları davranışa dönüştürerek yaşam uyarlamalarını yapması, beceriler kazanması, davranışların geçerli olup olmadığını gözlemesi, aksaklıklar ortaya çıkıyorsa yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Sosyodramada birey, güçlük çektiği rolleri onlara ilişkin duygularını, düşüncelerini ve karşılaştığı problemleri anlatma, hatta onları kabul etme, yeni gelişimsel görevlere hazır olup olmadığını anlama, kendini diğerlerinin gördüğü gibi görme, davranış becerilerini geliştirme ya da yeni beceriler kazanma olanağı bulmakta ve kendini yenilemektedir. Bir yapıtında Freud, insanlara yeniden hayal kurma cesareti verdiği için Moreno'ya teşekkür etmektedir. Sosyodramanın temel amacı bireylerin hayal gücünü, yaratıcılığını ve spontan davranma becerilerini geliştirmektir. Sosyodramada kendiliğindenlik ve yaratıcılık kavramları. Moreno'ya göre spontanlık ve yaratıcılık sosyodramanın temeli olan sosyometrik kuramın birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılı iki temel kavramıdır. Yaratıcılık bireyin temel güçlerinden biri, spontanlık ise insandaki yaratıcı gücün açığa çıkması, ürüne ve davranışa dönüşebilmesi için bir katalizör işlevi görmektedir. Spontanlık olmadığı takdirde bireyin yaratıcılığı ortaya çıkmamakta ve körlenmektedir. Eğer bireyde yaratıcılık yoksa spontanlık tek başına bir işe yaramaz. Toplumda çok fazla yaratıcı insan olduğu halde bunların çoğu yeterince spontan olmadıklarından yaratıcılıkları gözde görünür hale gelememektedir. Örneğin okullarda bazı öğrenciler belli bir konuda orijinal fikirleri olduğu ve belki de bu fikirleri söylemek istedikleri halde çeşitli nedenlerle söyleyemezler. Spontan davranarak yaratıcılıklarını ürüne dönüştüremezler. Gerek sosyometri tekniğinde tercihleri belirtirken, gerekse psikodrama ve sosyodramada bir oyun ortaya koyarken, kişilerin spontan olmaları gereklidir. Ancak bu şekilde yaratıcılıklarını sergileyebilirler. Özellikle psikodramada gruba katılanların spontan olmamaları halinde herhangi bir dramatizasyonu gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Bu yüzden psikodramada grup üyelerinin spontan olabilmelerini sağlayabilmek için oturumun başında çeşitli ısınma faaliyetleri yapılmaktadır. Moreno'ya göre bireyler günlük yaşamda spontan olabildikleri ölçüde rahat ederler. Spontanlığın azalması durumunda ise bireyde çeşitli kaygılar ortaya çıkmaktadır. Bireyler kendiliğindenlik becerileri kazandıkça rahatlamakta ve spontanlıktan hoşlanır hale gelmektedirler. Sosyodramanın temel öğeleri. Sosyodrama sahne ve tiyatro yaklaşımlarından ilham alınarak geliştirilmiştir. Sosyodramada da etkili olmak için bazı ortak öğelerden yararlanılmaktadır. Bunlar grup, sahne, yönetici, protagonist, yardımcı oyuncular gibi öğelerdir. Grup, bir sosyodrama grubundaki üye sayısının 6-9 kadar olması uygun kabul edilmektedir. Üye sayısının daha az olması davranışlarda genişliği, çeşitliliği azaltır ve etkileşimin fazla yoğun olmasına neden olur. Gruptaki kişi sayısının daha fazla olduğu durumlarda ise bireylerle yeteri kadar ilgilenmek güçleşebilir. Sosyodramada grup oluşumu da önemlidir. Genel olarak bireylerin nitelikleri yönünden heterojen gruplar olması istense de bazen evli eş grupları, alkolikler, ana baba grupları gibi homojen gruplar olmasının da benzer ve ortak sorunlar üzerinde yoğunlaşma yönünden yararları vardır. Sahne. Oyunun geçtiği yer olarak sahnenin hazırlanması için özel bir koşul aranmaz. Sosyodramanın yapıldığı, oyunun ortaya konulabilmesine olanak sağlayan her yer sahne olabilir. Ev, derslik, iş yeri, sahne olabileceği gibi oyunun gerektirdiği şekilde özel olarak hazırlanmış sahnelerde kullanılabilir. Yönetici. Sosyodrama oturumlarını yöneten kişinin bu konuda uzman ve deneyimli bir kişi olması gerekir. Moreno, yöneticinin bilgili, deneyimli, duygulu, anlayışlı, açık kalpli, spontan, cesaretli, yaratıcı hayal gücüne sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Yönetici oyunun gerçekleşmesinden ve oturumların gidişinden sorumlu kişidir. Çoğunlukla pasif ve çekingen olan grup üyelerinin oyun içinde etkin olma yeteneğini kazanmasına çalışır. Oyun esnasında gerekli uyarlamaları yapar. Grupta olan değişiklikleri sezer ve izler. Başlangıçta grup üyelerini oyun için harekete geçirir. Bazılarını üstü kapalı bir jest ya da bakışla zorlayıcı olmadan oyuna davet eder. Yönetici grubun bütünüyle ilgilenir. Duygusal olarak konuyu canlandıran oyuncularla seyircilerin beraberlik içinde olmalarına özen gösterir. Ancak bu sayede verimlilik ve terapötik etki sağlanmış olur. Protagonist. Protagonist, baş oyuncu anlamına gelmektedir. Oyunu başrolde canlandıran kişidir. Ancak sosyodramada protagonist psikodramada olduğu kadar gerekli bir öğe değildir. Çünkü tartışılan sorun kişisel değil, genel ve herkesi ilgilendiren bir sorun olduğu için üyelerin her biri sırasıyla bu rolde oynayabilirler. Yardımcı oyuncular. Grup içinde oyuna rol alıp katılanlar yardımcı oyuncu adını alır. Sosyoterapötik etkileşimi sağlamada işlevleri vardır. Bunların yöneticiye daha iyi yardım edebilmeleri için eğitilmiş kişiler olmaları tavsiye edilmektedir. Sosyodramanın uygulanması. Sosyodrama izleyici bir grup karşısında kendine verilen rolü oynayan bir oyuncular grubundan oluşur. Çeşitli toplumsal boyutu olan ortak bir problem ele alınıp birkaç kişi tarafından dramatize edilir. Rolleri oynayan kişilerden her biri tespit edilen problem ya da konunun ilgili tiplerini temsil ederler. Önce problem, tipler hakkında grubun bütünü tarafından bazı genel kararlar alındıktan sonra rol alan bireyler temsil ettikleri tiplere uygun olarak aralarında oyunu başlatırlar. Konuşmalar ve sunuş hazırlıksız ve spontan olarak o andaki hayal gücüne ve yaratıcılık düzeylerine göre yapılır. Oyuncular seyirci içinde konuyu ya da problemi dramatize ederler. Tamamen hazırlıksız konuşmalarla sürdürülen dramatizasyon sırasında problemin çözümü koşulu aranmaz. Çözüm daha sonraki tartışma aşamasına ve daha çok seyirciye bırakılır. Oyunun sonunda gruptaki kişilerin tümü oynayanlar ve izleyenler oyunu ve konuyu tartışıp görüşlerini bildirirler. Grup üyeleri davranışları, sorunu ve oyuncuların kullandığı sözcük, anlatım ve yöntemi tartışırlar, sorunun öğelerine ve çözümü ile ilgili uygun yollar konusunda yorum ve açıklamalarda bulunurlar. Roller değiştirilerek oyun yeniden oynandığı gibi yeni oyuncular da oyuna girerek aynı konuda değişik oyunlar ortaya konabilir. Bütün bunlar seçilen sosyal konu ya da problemle ilgili olarak bireylerin yeni sosyal anlayışlar, davranış ve beceriler kazanmalarına yardımcı olur. Sosyodramanın bireyler üzerindeki terapötik etkisi sınırlı olmakla birlikte temel amaç bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek, onların gerçek yaşamdaki toplumsal rollerin gerektirdiği davranışları kazanmalarına yardımcı olmak ve güçlendirmektir. Uygulamada dikkat edilecek bazı hususlar. Sosyodramada bireyler sırasıyla çeşitli rolleri canlandırırlar. En sonunda da duygularını ve gözlemlerini aralarında paylaşırlar. Bu uygulamadaki önemli bazı noktalar aşağıda özet olarak belirtilmiştir. 1. Sosyodrama konuları gruptaki bireyler tarafından ve güncel yaşantılardan seçilmelidir. Bu sayede gerçekçi olarak bireylerin yüz yüze olduğu problemlerle ilgilenilmiş olur ve gerçek sorunlara çözüm getirilmesi sağlanmış olur. 2. Oyunda birey sadece kendi rolünü değil, rol değişimi yapılarak karşısındaki oyuncunun rolünü de canlandırmalıdır. 3. İlk etapta açılmakta zorlanan bireyler bilgilendirilmeli, ısınma ve rahatlatma çalışmaları yapılmalı, zorlamadan kişiler isteklendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. 4. Her oturumun sonunda bireylerin duygu ve düşüncelerini, neler gözledikleri aralarında tartışmalarına önem verilmelidir. Paylaşma ve tartışma aşaması sosyodramanın davranış değiştirme ve beceri kazandırma amacı yönünden çok önemlidir. Sosyodrama yaklaşımının bazı teknikleri. Genel olarak sosyodrama ve psikodrama stresin azaltılması, kaygı ve olumsuz duyguların giderilmesi amacına yöneliktir. Bu temel amaçların gerçekleşebilmesi için bazı teknikler geliştirilmiştir. Bunların sayısı oldukça çoktur. Aşağıda bu tekniklerin temel özelliklerini yansıtmak amacıyla birkaç örnek özet olarak verilmiştir. Rahatlama alıştırması. Sosyodramaya başlamadan önce duruma alıştırma veya drama esnasında yaşanan suskunluk ve kaygıları azaltıp bireylerin rahat bir şekilde oynadığı rolleri canlandırabilmeleri için uygulanan egzersizlerdir. Geçmiş yaşantıları anlatma. Bu teknik bireyin kendi problemini fark edebilmesi ve içgörü kazanması için uygulanmaktadır. Birey geçmiş yaşantılarını hatırlamak suretiyle güncel olayların sebeplerini daha iyi görebilir. Örneğin çocukları ile aralarında sorunlar bulunan ana babalar, geçmişte kendi ebeveynleri ile olan ilişki ve yaşantılarını canlandırarak kendi güncel davranışlarının farkına varabilirler, olayları çocuk gözüyle görme olanağı bulabilirler. Olumlu duyguların anlatılması. Grup üyelerinin diğer insanları nasıl gördüklerini canlandırılması şeklinde yapılır. Örneğin aile bireylerine eşlerinin iyi yönlerini canlandırmaları istenerek karı veya kocasının iyi yönlerini fark etmeleri sağlanabilir. Dostluk alıştırması. Gruptaki bireylerin istedikleri bir dostluk biçimini canlandırmaları ve daha sonra da dostluklarını daha iyiye götürecek iletişim becerilerini kazanmayı amaçlar ya da sınıf arkadaşı, iş arkadaşı gibi diğer insanlarla olan iletişim düzeylerini saptama ve geliştirmeye yönelik olabilir. Çatışma alıştırması. Sosyodramada bireyin oynadığı rolde diğerleriyle olan iletişim düzeylerinde onları çatışmaya sokan bir durum ortaya çıkması halinde bireye bunu çözebilecek beceriler kazandırmayı amaçlar. Sosyodramanın kullanıldığı yerler. Sosyodrama amaçta belirtilen niteliklere uygun olarak toplumda, iş ve çalışma ortamında, okul ortamında, psikoterapide bir teşhis ve tedavi aracı olarak hemen hemen her yerde kullanılabilir. Bir rol canlandırma tekniği olan sosyodrama, ilkokul öğrencilerine karşılaştıkları bir gelişim görevi ile başa çıkabilecekleri veya işveren ile çalışanları arasında ortaya çıkabilecek sorunlarda onlara gerekli olabilecek becerileri kazandırmaya kadar çok çeşitli özel amaçlar için kullanılmaktadır. Sosyodrama, okullarda öğretmenin öğrenci ihtiyaçlarını ve çeşitli konulardaki fikirlerini öğrenmesine yardım eder. Belirli bir kişiye ait olmayan ortak problemlerin spontan olarak temsil edilmesi aracılığıyla öğretmen, okul ortamındaki öğrenci gereksinimlerini ve öğrencilerin türlü konulardaki düşüncelerini öğrenmiş olur. Diğer yandan öğrenciler de kendi sorunlarına gerçekçi ve somut olarak algılama olanağı bulurlar. Literatürde belirtilen bir sosyodrama uygulamasında ilkokul öğrencilerine, okul personelinin rollerini öğrencilere vererek öğrencilerin tutumlarında olumlu değişiklikler ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Başka bir sosyodrama uygulamasında da çizilen bir dairenin ortasına iki boş sandalye yerleştirilmiş, birinin adına çocuk, diğerine de baba ya da anne denilmiş ve öğrenciler kendi aralarında çocuk ile anne babalarının karşılaşabileceği sorunları tartışmışlardır. Oyun esnasında öğrenciler çocuk ve baba sandalyelerine oturarak 5'er dakikalık süreyle onların yerine konuşmuşlar, daha sonra da ne öğrendiklerini tartışmışlardır. Bu tekniğe açık sandalye tekniği adı verilmekte, çok çeşitli durumlar için kullanılmaktadır. Literatürde açık sandalye tekniğinin kullanımının öğrencilere gerçekten yaş gruplarına özgü problemleri az bir riskle tartışıp çözümleme olanağı sağladığı belirtilmiştir. Kısım 5. Toplanan bilgilerin saklanması ve kullanılması. Bölüm 21. Bireysel bilgilerin saklanması ve kullanılması. Eğitim kurumlarında ya da başka kurumlarda olsun, birey hakkında bilgi toplamanın temel amacı, kişiye ilişkin olarak verilecek kararların gerçekçi ve doğru olmasına katkı sağlamasıdır. Bireyin bulunduğu kurumun amaç ve niteliğine göre bu amaç biraz farklı olabilir. Bir işletmede birey hakkında toplanan bilgiler kişiyi bireysel niteliklerini en uygun bir işe yerleştirecek iş verimini artırma amacına yönelik olabilir. Eğitim kurumlarında ise öğrencilerin gelişimlerini, eğitim ve öğretimlerine en uygun ortamı sağlamak, mesleki ve eğitsel tercihlerinde en doğru karara varmalarına yardım etmek, bireylerin kişisel ve sosyal problemlerini anlamak ve en uygun çözüm yollarını bulmak olabilir. Bütün bu başka durumlarda toplanan bilgilerin işlevi ve amacı kişi hakkında verilecek karara ışık tutmak, doğru ve gerçekçi kararlar alınmasına yardım etmek ve böylece yanlış karar verme riskini azaltmaktır. Ne türden karar olursa olsun bir konu hakkında doğru karar verebilme için önce konuya ilişkin bilgi toplanması bir ön koşuldur. Toplanan bilgilerin ışığında verilen kararlar daha geçerli olmaktadır. Yeterli bilgi birikimi olmadan yapılan değerlendirme, yorumlama, teşhis ve alınan kararlarda hata payı her zaman daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle bireyler hakkında çeşitli kaynaklardan ve bilgi toplama tekniklerinden yararlanılması, ayrıca elde edilen bilgilerin tutarlı olup olmadığının analiz edilerek doğruluk ve uygunluk derecelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.